İlk başta Rabbin Sözü'nden Elçen İşleri 4'ten sizinle kısa bir okuma yapacağım. Tamamını okumayacağız ama 1. ayetten 31. ayete kadar olan kısma birlikte bakacağız. Aynı zamanda bültenleriniz varsa yanınızda en arkasında da bir outline gibi küçük bir kısmı var orada. Oradan da takip edebilirsiniz. Elçen İşleri 4 okuyorum oradan. Kahinler, tapınak koruyucularının komutanı ve Sadukiler halka seslenmekte olan Petrus'la Yuhanna'nın üzerine yürüdüler. Çünkü onların halka öğretmelerine ve İsa'yı örnek göstererek ölülerin dirileceğini söylemelerine çok kızmışlardı. Onları yakaladılar. Akşam olduğu için ertesi güne dek hapiste tuttular. Ne var ki konuşmayı dinlemiş olanların birçoğu iman etti. Böylece imanlı erkeklerin sayısı aşağı yukarı 5000'e ulaştı. Ertesi gün Yahudilerin yöneticileri, ileri gelenleri ve din bilginleri Yeruşalim'de toplandılar. Başkâhin Hananya'nın yanı sıra Kafaya, Yuhanna, İskender ve başkâhin soyundan gelen herkes oradaydı. Petrus da Yuhanna'yı huzurlarına getirtip onlara siz bunu hangi güçle ya da kimin adına dayanarak yaptınız diye sordular. O zaman kutsal ruhla dolan Petrus onlara şöyle dedi. Halkın yöneticileri ve ileri gelenler, eğer bugün bir hastaya yapılan iyilik nedeniyle bizden hesap soruluyor ve bu adamın nasıl iyileştiği soruşturuluyorsa, hepiniz ve bütün İsrail halkı şunu bilin. Bu adam sizin çarmıha gerdiğiniz ama Tanrı'nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. İsa, siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştır. Başka hiç kimse de kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Kurul üyeleri Petrus'la Yuhanna'nın yüreklerini görüp de bunların eğitim görmemiş sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar ve onların İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler. İyileştirilen adam Petrus ve Yuhanna ile birlikte gözleri önünde duruyordu. Bunun için hiçbir karşılık veremediler. Kurul üyeleri onlara dışarı çıkmalarını buyurduktan sonra durumu kendi aralarında tartışmaya başladılar. Bu adamları ne yapacağız? Dediler. Yeruşalim'de yaşayan herkes bunların eliyle olağanüstü bir belirti gerçekleştirildiğini biliyor. Biz bunu inkar edemeyiz. Ama bu haberin halk arasında daha çok yayılmasını önlemek için onları tehdit edelim ki bundan böyle İsa'nın adından kimseye söz etmesinler. Böylece onları çağırdılar. İsa'nın adını hiç anmamalarını, o adı kullanarak hiçbir şey öğretmemelerini buyurdular. Ama Petrus da Yuhanna şöyle karşılık verdiler. Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur, kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. İbraniler 4:12 şöyle diyor, Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Ya Rab, bu sözün için sana şükrediyoruz. Bu anlatım için, elçen işleri için. Ya Rab gel bizlerle konuş. Sen bizim yüreğimizi açmazsan, sen bizle konuşmazsan, ruhun dahil olmazsa boşuna, nafile. Bu nedenle sana teslim oluyoruz. Ya Rab gel sen konuş. Kardeşlerimin yüreklerinde, düşüncelerinde ne var bilemem. Ama sen biliyorsun. Bu nedenle sana danışıyorum ya Rab gel. Hem benim hem onların yüreklerindeki o korkuları, kaygıları, geçmişin sıkıntılarını, geleceğin o kaygılarını sen onlardan şimdilik al. Öyle ki senden duyup senden işitsinler. Öyle ki duyduğumuz sadece kulakta kalmasın, yaşamımıza insin. Beden alsın, yaşam olsun ve ülkemize bereket olsun ya Rab. Dileğimiz, arzumuz bu. Gel yüreğimizi yargıla. Sen iyi bir yargıtsın. Sen güvenilir bir yargıtsın. Sen doğru bir yargıtsın. Bu nedenle bu dünyanın yargıçlığı gibi değil. Kuvvetli olan tarafında değilsin. Bu nedenle sana sığınıyoruz. Gel yüreğimizi yargıla. Öyle ki seni daha iyi tanıyalım. İsa Mesih'in diri ve yüce ismiyle. Amin. Kardeşler durum ortada. İsa Mesih'in havarileri, İsa Mesih göğe alındıktan sonra onun sözünü paylaşmaya başlıyorlar ve karşılarında duran sadece herhangi bir insan değil, İsa Mesih'i çarmıha gönderen, onu çarmıha bir nevi teslim eden, Romalılarla işbirliği yapan Sanhedrin, yüksek kurul, Yahudilerin en üst kurulu. Hem tapınaktan sorumlular, yani dini otoriteler, ama aynı zamanda Roma ile çok yakından bağları var. Böyle güçlü, böyle kudretli bir grubun önünde İsa Mesih'i hatırlarsanız, burada bulunan Petrus ve Yuhanna var. Petrus, İsa Mesih'i o inkar ettiği, üç defa inkar ettiği gece İsa Mesih bunların önündeydi. Onlardan dayak yemişti, küfür işitmişti, yüzüne tükürülmüştü, aşağılanmıştı. İşte bu zamanda Petrus dışarıda onu üç defa inkar etmişti. Çok da uzakta değildi ondan. İşte bu Petrus aynı grubun önünde, orada bir kızın önünde, bir genç bir kızın önünde, bir hizmetçi kızın önünde İsa Mesih'i inkar eden Petrus, şimdi Sanhedrin'in önünde onlarla yüzleşiyor. Aslında tam bir şey, filmlik bir sahne, bir climax. Tam o üst noktasına doğru ilerlemişiz. Petrus ve Yuhanna tapınağa girerken, 3. bölümde bakmıştık buna, tapınağa girerken birini görüyorlar. 40 yıl boyunca tapınağın önünde oturmuş, dilenmiş, fiziksel olarak limitleri olan, yürüyemeyen birine diyorlar ki altın veya gümüşümüz yok sana verecek ama İsa Mesih'in adıyla ayağa kalk. Ve o adam ayağa kalktıktan sonra elbette olanlar oluyor tapınağın ortasında böyle bir şey önünde hemen bu olunca çok dikkat çekiyor ve gördüğümüz gibi çok insan iman ediyor. 5000'e ulaşıyor diyor sadece erkeklerin sayısı. Yaklaşık 10.000 olarak tahmin edersek kadın, erkek, çocuk hepsi bir arada. Yeruşalim'in sayısı zaten 80-85 bin kişi. Kilisenin ne kadar hızlı büyüdüğünü zaten buradan görüyoruz. Ve sonra bakacağımız o Paulus'un tepkisini de anlıyoruz. Neden Hristiyanları bir nevi Yeruşalim'den kovdular? Neden onlara eziyet etmeye başladıklarını tahmin edebiliyoruz. Fakat bu hikaye biraz bana Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler romanında bir bölüm var. Ünlü bölüm. İsa Mesih o Engizisyon mahkemesi sırasında, o döneminde Sevil şehrine geliyor. Sevilla şehrine geliyor. İsa Mesih'i, aynı o günkü İsa Mesih geri geldiği için onlara karşı çıkıyor ve onu hapse atıyorlar, onu tutukluyorlar. Tutuklayanlar kilise. Kilise önderleri. Dindarlar. Dine bir nevi kendi gücü altında, kendi kontrol altında tutmaya çalışan kişiler. İsa Mesih'i hapse atıyorlar ve orada bir diyalog geçiyor. Şöyle diyor, çok samimi bir şekilde aslında bir gün bir akşam ziyaret ediyorlar İsa Mesih'i. Diyor ki artık seninle değil onunla çalışıyoruz. Yani kurumla, sistemle, düzeni ayakta tutan yapıyla. Sen İsa sadece çok fazla şeyi alt üst ediyorsun. Böyle bir elbette özgürce çevirisi bu. Ama burada anlatmak istediğini umarım anlıyorsunuzdur. Yani İsa Mesih, kilisenin başı olan İsa Mesih'e kilisede yer yok. Böyle bir sistemde. Çünkü İsa Mesih onların düzenine karşı. Bu aynı şekilde Sadukiler, ya işte Tanrı bir, elbette İsa Mesih peygamber, sadece bir peygamber olarak kabul etmiyoruz ama en kötü deseler ki bak birisi iyileşti. Tanrı hala mucizeler yapıyor aramızda demek yerine Petrus ve Yuhanna'yı tehdit olarak görüyorlar. Kime tehdit? Kendi güçlerine tehdit. İsa Mesih'in kilisesi eğer gerçekten bir kültürde yer edinecek olursa orada bulunan özellikle dini sisteme karşı tehdittir. Tehdit olur. Doğal aksiyonu budur. Çünkü baş kaldırmak için baş kaldırmak değil. Sadece öyle bir kurulu düzen vardır ki, öyle bir ahlaksız, özellikle son dönemdeki haberlere bakacak olursak, son birkaç günde ülkemize çıkan haberlere, Tunceli'de olan olaylara baktıkça, öyle bir düzen var ki ne yazık ki bu dünyada, kendi din inançları önemli değil. Yeter ki o kurum, yeter ki o güçleri ellerinden gitmesin, ellerinden alınmasın. İşte böyle bir düzene karşı baş kaldırıyor bu kilise ve olanlara birlikte bakalım. Sosyolog Peter Berger de şöyle bir şey ekliyor. Şöyle diyor, Kutsal Örtü adlı eserinde bütün insan kurumları kısmen diyor bir terör kalkanı olarak var olur. Dünyanın istikrarlı ve yönetilebilir hissettirmesi için inşa ettiğimiz yapılar ve bu yapıyı tehdit eden bir şey ortaya çıktığında içgüdü araştırma değildir, içgüdü bastırmaktır. Biz bunu kendi hayatımızda da yaşarız. Hristiyan olmadan, İsa Mesih, Hristiyan derken de İsa Mesih'in yolunda yürümeden önce de İsa Mesih'in sözleri benim kurduğum özgürün krallığında kendi küçük krallıklarımıza tehdittir. Ya ben onun krallığına geçeceğim ya da ben Onu bastıracağım çünkü o benim gücüme tehdit. Özgürün istediği dünya yapısına bir tehdit İsa Mesih'in ki. İsa Mesih'in sunduğu şey göklerin egemenliği. Göklerin egemenliği var, dünyanın egemenliği var. Ya benim egemenliğime girersiniz ya da kendi küçük dünyanızda kötü olanın egemenliğinde devam edersiniz. Ve burada bu diyalog inanılmaz. Yani aslında bunu anlamak için o kadar da kutsal kitaba çalışmanıza gerek yok. Diyalog çok net, çok sade. İsa, Petrus ve Yuhanna'nın mucize yaptıklarını duyunca inkar edemiyorlar. Neden? Çünkü yanında duran 40 yıldır o kapının önünde kendilerinin de gözleriyle gördükleri kişi ayakta yanlarında duruyor. İnkar edemiyorlar ve hatta sonra bunu kabul ediyorlar. Diyorlar ki biz bunu inkar edemeyiz. Bir mucize oldu. Ne yapacağız da susturacağız biz bunları? Ve gelen kişiler kim? Kahinler, tapınak koruyucuları, koruyucularının komutanı ve Sadukiler. Sadukilerin en önemli noktası neydi? Teolojik anlamda dirilişi inkar ediyorlardı. Ölümden sonra hayat yok diyorlardı. Yahudilerdi fakat Sadüki koluydu. Sadece burada baş kaldırış hem iki anlamda bir baş kaldırış var. Tapınakta bir mucize oluyor. Herkes onları dinlemek istiyor. Bu Sadukiler, bu dini otorite anlatıyor sabaha kadar ama değişen bir şey yok. Roma ile işbirliği yapmaya durumunda bunlar. Onlar bizi düşünmüyor. Onları düşündüğü kendi güçleri. Ama burada birisi iyileşti. Burada birinin hayatı değişti. Onu dinlemeye geliyorlar. O iki kişi Petrus ve Yuhanna tutuklanıyor. Fakat diyor ki o mesajı, o sözü duyanlar iman ediyor. Kardeşler bugün bakacağımız üç şey var vaazım sırasında. Bu üç şey zincirlenemeyen söz, susturulamayan tanıklar ve korkutulamayan bir topluluk. Üç şey. Zincirlenemeyen söz dediğimiz gibi onları tutukluyorlar ve ayet güzel, yani Luka bunu yazarken çok güzel bir şekilde yazdı. Nereden biliyoruz? ne var ki konuşmayı dinlemiş olanların birçoğu iman etti. Ne zaman diyor bunu? Onları yakaladılar. Akşam olduğu için ertesi güne dek hapiste tuttular. Onları yakalayıp hapse atıyorlar ama o mesajı duyanlar çoktan iman etmiş. Sözü durduramıyorlar. Onlara engel olmak istiyorlar fakat engel olamıyorlar. Bu dünya bir mesaj varsa kendine tehdit olan, onu sadece, bunu şöyle algılamayın. Yani dinler arası diyalog olarak da algılanıyor. Yani İslam, Hristiyanlık, Yahudilik, Hristiyanlık, öyle ondan bahsetmiyorum. Bir güç kurumu varsa, hangi din olduğu önemli değil, din olmak zorunda da değil. Bir felsefe, bir yapı, herhangi bir kurum. Eğer İsa, Tanrı'nın sözü bu kuruma tehditse, o kurum rakip olarak görmek zorunda değil. Tehdittir. O kurumu sarsar. Sen ve ben de ister istemez bilinç altında bu yapıların içindeyiz. Belki ya ben çok özgürüm, ben öyle düşünmüyorum diye düşünebiliriz ama desem ki size hayatın amacı ne? Neden bu dünyadasınız? Neden varsınız? Tanrı'yı boş verin. Tanrı yokmuş gibi konuşalım. Neden varsın? Yarın ne olacak? Gerçekten o yapabileceğin şeyleri, yapmak istediğin şeyleri yapabilecek misin? O güç, kudret var mı sende? Bir sonraki saniye olacak olanları bilmeyen sen nasıl olur da hayatını planlayıp o kadar emin hareket edebilirsin? Yani sadece bunlara baksak bile bir kurumun, bir yapının içindeyiz. Bir düşünce yapısının içindeyiz. Ve İsa Mesih'in sözleri nasıl ki buradaki kahinlere, tapınak koruyucularının komutanına ve Sadukilere tehditse aynı şekilde sana ve bana tehdit. Bu nedenle Rabbin sözünü okurken burada çok güzel bir tarihi bir bilgi edinmek değil amacımız. Sana ve bana ne diyor bugün? Asıl önemli olan o. Ve aynı şekilde bu kilise, bizler 21. yüzyılda benzer baskıyı yaşayan bu kiliselerin bir parçası olarak nasıl yaşamalıyız bu düzende? Ne yapabiliriz? Ve ilerleyecek olursak hemen sonrasında ertesi gün Yahudilerin yöneticileri, ileri gelenleri ve din bilginleri Yeruşalim'de toplandılar. Yaklaşık 71 kişi var bu toplantıda buluştukları. Ve sayıyorlar. Başkâhin Hanna'nın yanı sıra Kayafa, Yuhanna, İskender ve başkâhin soyundan gelen herkes oradadır. Petrus'a Yuhanna'yı huzurlarına getirtip onlara siz bunu hangi güçle ya da kimin adına dayanarak yaptınız diye sordular. Bu soruyu, çok benzer bir soruyu İsa Mesih'e sordular. Onu Pilatus Romalılara teslim etmeden önce. Sen bunu kimin adıyla yapıyorsun? Kimden geliyor sendeki bu güç? Aynı soru İsa Mesih'e de sorulmuştu. Ve çünkü onların derdi bu. Siz bizden misiniz? Yoksa başka bir yerden misiniz? Siz kime aitsiniz? Sizin amacınız nedir? Hangi güçle siz bunu yapıyorsunuz? Ve sonrasında Petrus da Yohanna'yı onu yaptıktan sonra o zaman diyor kutsal ruhla dolan Petrus onlara şöyle dedi. Burada hemen kutsal ruhla dolmak. Elçilerin işleri de baktığımızda başlangıçta bir dolmuşlardı. Yani bir kutsal ruhun geldiğini görüyoruz. Burada neden bahsediyoruz? Burada bahsettiğimiz İsa Mesih'in Luka bölümünde ve birçok yerde de bunu okuyoruz ama yanlış hatırlamıyorsam notlarımda elbette şu an bulmam büyük ihtimal imkansız. Luka bölümünde İsa Mesih havaleyle konuşurken diyor ki siz diyor yargıya çekildiğinizde yani bir mahkeme durumunda olduğunuzda bir hakim size soru sorduğunda ne cevap vereceğiz diye düşünmeyin. O zaman ben size o söyleyeceğiniz sözleri vereceğim. Burada da görüyoruz ki kutsal ruhla dolmak sadece yani geldi gitti anlamında değil. Burada bir imansal bir kutsal ruhun gelişi değil. Orada onlara bir söz verildiğini görüyoruz. O zaman diyor kutsal ruhla dolan Petrus onlara şöyle dedi. O olduktan sonra bir sıralama var burada. O kutsal ruhla dolan Petrus halkın yöneticileri ve ileri gelenler. Eğer bugün bir hastaya yapılan iyilik nedeniyle bizden hesap soruluyor ve bu adamın nasıl iyileştiği soruşturuluyorsa hepiniz ve bütün İsrail halkı şunu bilin. Bir sorguya çekiyorlar. Nereden geliyor bu güç? Cevap aslında direkt de o konuyla alakalı değil. İsa Mesih'ten deyip bitirebilirlerdi. Tanrı'dan deyip bitirebilirlerdi. Fakat onların yaptığı o kurulan düzenin içinde bir parça, bir rol oynamak değil. Birçok kişinin dediği gibi o yalana eşlik etmek değil. Siz burada sadece beni sorguya çekmiyorsunuz. Bizi ya bu birazdan söyleyeceği gibi bu adam bu adam sizin çarmıha gerdiniz ama Tanrı'nın ölümden dirildiği Nasıralı İsa Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. Yani yargıya çektiğiniz yani güç nereden geliyor değil. Burada dikkatinizi çekmeniz gereken sizin bize olan bu nefretiniz, sizin bize olan bu korkunuz, tehdit hissetmeniz bu adam dirildiği için mi? Bu adamın dirilmesi mi size tehdit oluyor? Nasıl cevaplıyor ama? Diyor ki o başlangıçtaki çok ilginç bir nokta var. Halkın yöneticileri ve ileri gelenler. Çok saygıyla. Bu nedenle bir Hristiyan oldum ben bu ülkeye baş kaldıracağım. Asla. Lütfen bu yanlış bir öğretiyi buradan çıkarmayın. Hristiyanlar gittikleri bütün ülkelerde olması gereken bir baş kaldırış, bir siz politik bir şey değil burada bahsedilen. O düzene saygı gösterip, İsa Mesih'in de bunu yaptığını görüyoruz. Orada bir saygı gösterip aynı şekilde eğer bugün bir hastaya yapılan iyilik nedeniyle bizden hesap soruluyor ve bu adamın nasıl iyileştiği soruşturuluyorsa hepiniz ve bütün İsrail halkı şunu bilin. Buraya hesap vermemizin nedeni, sizin tehdit hissetmenizin nedeni bu iyileştirilen adamsa diyor ve öyle olduğunu varsa yani sizin sorularınıza cevap vermeyeceğim, ben gördüğümü, sizden gördüğümü cevaplayacağım. Ve bütün İsrail halkı şunu bilsin, bu adam sizin çarmıha gerdiğiniz ama Tanrı'nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adı sayesinde önünüze sapasağlam duruyor. Hatırlayın, Sanhedrin karşısında İsa Mesih yargılanırken bunu söyleyen kişi hizmetçi bir kızın önünde İsa Mesih'i 3 defa inkar eden Petrus. Ne oldu da değişti? Kutsal ruhla dolan Petrus. Kutsal ruhla dolduktan sonra yapıyorlar bunları. Yani o zaman o ilk başlangıçta dediğimiz şey neydi? Zincirlenemeyen söz, sözü zincirleyemiyorsun. Çünkü söz onlardan gelmiyor. Tanrı'nın kendisi veriyor bu sözleri onlara. Ve kutsal ruhun onları doldurmasıyla yapabiliyorlar bunu. Sonra Petrus devam ediyor. Siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştır. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştır. Bu elbette eski anlaşmadan alınan bir ayet. Bir köşe taşı yani o zaman bir bina yapılırken o köşe taşı üzerine o taş koyulur. Ondan sonra diğer her şey kurulurdu. Ama ilginç şeylerden bir tanesi bu kişiler tapınaktan sorumlu. Tapınak da şu an inşaat halinde o dönemde. Yani tapınağı yapıyorlar. O tapınağı yapan kişilere diyor ki, siz yapıcılar, siz inşa eden kişiler. Her şeyi yaptınız, siz her şeyi düşünüyorsunuz ama köşe taşı yok. Köşe taşı olmayan bina çökecek. Çökmek zorunda. Çünkü en önemli taş, o binayı ayakta tutan taş yok. Ve siz onu inkar ettiniz. Fakat biraz daha ileri gidiyor. Ve bazen, yani şu an biz Hristiyanlar olarak bile bunu hissediyoruz ama Batı'da bayağı bir sorgulanan bir şey var. Başka diyor, hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Bazen Hristiyan kardeşlerim Rabbin müjdesini paylaşırken elbette Rabbin sevgisinden bahsedelim. Ve bahsetmek çok önemli. Bizi Tanrı'ya getiren O'nun bize eşsiz mükemmel sevgisi. Biz daha günahkarken O'nun bize olan sevgisi ve sunduğu af. Sen ve ben daha günahımızın farkında yokken Tanrı'nın sunduğu. Fakat burada çok ilginç bir şey ve net bir şey söylüyor Petrus. Başka hiçbir adda kurtuluş yoktur. Başka hiçbir yerde kurtuluş yoktur. Bu iddiayı anlıyor musunuz? Yani neye evet dediğimizi biliyor muyuz biz kilise olarak? Bazen esenlik içinde yaşayalım. Ya işler zaten sapa sarmış. Petrus ve Yohanna daha da batırmayın. Yani tamam İsa Mesih'i öldürdüklerini söyledin onlara yüzlerine karşı. Tamam onu yaptın ama bir de onların üstüne diyorsun ki siz kurtulmayacaksınız. Çünkü sizde köşe taşı yok. Siz köşe taşını inkar ettiniz. Onu reddettiniz. Onu çarmıha gerdiniz. Siz, o sizde olmadığı sürece sizin için kurtuluş mümkün değildir. Çok sert bir uyarı aslında. Ve şu an belki, bilmiyorum sizin durumunuz ne ama, siz nasıl düşünüyorsunuz? Büyük bir iddia. Diğer bütün öğretiler, yüzleşmemiz gereken şeylerden bir tanesi bir kilise olarak. Gerçekten inanıyor muyuz biz buna? Başka hiçbir yerde kurtuluş yoktur. Çünkü sen ve ben diğer bütün inançlara baktığımızda ne öğretir bize? Hatta biz öğretmesine gerek yok. Şu an sorsam hiçbir dinle alakası olmayan insana bile sorsam. Belki yüzeysel olarak bir inanç içinde. Nasıl kurtulacaksın? Ne der? Tahmin edin. Allah bilir, bir o var. Bir de ya ben aslında o kadar kötü bir insan değilim. Eğer bir tanrı varsa bile benim oraya girmem gerekir. İyi bir insanım ben. Buna eğilim var. İyilik. Ben kendi aslında kendi çabalarımla kurtulabilirim. Fakat kutsal kitabın mesajı ve burada Petrus ve Yuhanna'nın İsa Mesih'in onlar aracılığıyla söylediği ve hatta bunu daha önce de söylediler. Dediler ki siz onu çarmıha gerdiniz. Hemen burada hemen ya bu Yahudiler bazen olur ya böyle ya Yahudiler ya bu Romalılar yaptı bunu. Ne kadar berbat insanlar. Burada kutsal kitabın sözü ve o gün onlara olduğu gibi sana ve bana da bu. Sen ve ben İsa Mesih'i çarmıha geldik. Neden? Çünkü İsa Mesih orada yanlışlıkla mı çarmıha gerildi? Ya biraz fazla mı kaçırdı o son vaazındaki sözlerini? Bilmeyerek mi oldu? Gücü yetmedi mi? Bu nedenle mi İsa Mesih çarmıha gerildi? Hayır. Ne diyor? Bir ileriye hemen bir atlayıp geri döneceğim. Birlikte dua derken, havarilerle birlikte, diğer havarilerle, Mesih talebeleriyle birlikte şöyle diyor. Gerçekten de Herodes ile Pontius Pilatus bu kentte İsrail halkı ve tüm uluslarla birlikte senin mesettiğin kutsal kulun İsa'ya karşı bir araya geldiler. Senin kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirirler. O zaten kararlaştırılmıştı. Mezmurlar 22'ye baktığımızda çok net bir şey de görüyoruz. İsa Mesih'e çarmıha gerildiği gün olan her şey 400-500 yıl önce zaten söylenmişti. 400 yıldan çok daha önce söylenmişti Davut tarafından. Yani sürprize uğramadı İsa Mesih. Bile bile, kasten, seve seve o çarmıha yürüdü. Neden? Bu insanların elinde çok mu güç var? Hayır. Sen ve ben senin ve benim buna ihtiyacımız vardı. Senin ve benim kurtuluşum sadece ya biraz daha sıkarsam, biraz daha önümüzdeki yıl 2026 belki başladı, o planlarınız nasıl gidiyor bilmiyorum ama tutturabiliyor musunuz o yeni yıl planlarınızı? Belki 2027'de, belki önümüzdeki ay, belki önümüzdeki hafta, belki yarın diyerek böyle kendimizi devamlı geçiştiriyoruz. Ya da Twitter'a biraz geçip ya bu adam ne kadar kötüymüş, şu adam ne kadar onların yanında ben meleğim ya deyip kendimizi belki avutuyoruz. Fakat Kutsal Kitap diyor ki sen, senin günahın, senin baş kaldırışın bunu zorunlu kıldı. Tanrı senle ben, bizimle kendisi arasında o esenlik yolunu tekrar kurmak için geldi, kendini feda etti. Feda etmesinin nedeni ise, sebebi ise senin ve benim Tanrı'yla tekrardan Aden bahçesinde olan o mükemmel birliğimizin tekrar sağlanmasıydı. Bu nedenle geldi. Bu nedenle senin ve benim ona ihtiyacımız var. O şey değil böyle, ya ben, bana daha fazla tapan insanlar olsun, önümde eğilsinler, önümde kalksınlar, beni övsünler burada. Hatta İsa Mesih bir araya gelmemizi söyledi ama böyle yapmamızı söylemedi, böyle bu şekilde olmasını söylemedi. Böyle bir emir yok aslında. Bir araya gelin, elçilerin işlerinde Tanrı'yı övüyorlardı, farklı farklı şekilde yapılabilir bunlar. Buraya gelmemizin sebebi, ya gelirsem belki Tanrı beni sever. Belki benim dualarımı cevaplar. Umarım böyle bir düşünceniz yoktur. Tanrı benim belki cevaplar değil. Buraya gelmemizin sebebi Tanrı o eşsiz sevgisini biz daha günahkarken gösterdi. Seni sevilebilir yapan yaptıkların değil. Yüreğinin diğer kişiden daha temiz olması değil. Seni sevilebilir yapan Tanrı'nın suretinde yaratılmış olmandır. İleriki bölümlerde bakıyoruz. Şimdi ilk başta uyarıyorlar onları. Bir araya toplanıyorlar. Nasıl susturacağız bu adamları? Ne yapabiliriz de bu adamlar bu paylaşımı durdururlar? Kutsal Kitap'ta bir havari olarak birine ya da bir talebe olarak birini yetiştirdiğimizde en çok paylaşmayı sevdiğim ayetlerden bir tanesi. Onları uyarıyorlar. Diyorlar ki bir daha bu isimle hiçbir zaman paylaşmayın. Zaten paylaşmışlar. Sanhedrin'in önüne çıkmışlar. Ama yine de uyarıyorlar. Şöyle diyorlar, böylece onları çağırdılar, İsa'nın adını hiç anmamalarını, o adı kullanarak hiçbir şey öğretmemelerini buyurdular. Ama Petrus da Yohanna şöyle karşılık verdiler. Tanrı'nın önünde mükemmel bir karşılık. Diyorlar ki, bunu paylaşmayın, yasaklıyoruz bunu bir nevi size. Çok kötü şeyler olur. Ama diyor ki, ama Petrus da Yohanna şöyle karşılık verdiler. Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Diyorlar ki, diyelim ki, bir şey oldu. Diyelim ki sizin sözünüz Tanrı'nın sözüne zıt geldi. Hangisi doğru? Hangisini yapalım? Sizi mi dinleyelim, Tanrı'yı mı dinleyelim? Siz karar verin. Bu sizin düşünceniz. Çünkü bizlik bir problem yok burada. Biz direkt Tanrı'dan duyduğumuzu işiteceğiz. Ama orada onlara bir seçenek veriyor. Siz bizden bunu istiyorsunuz. Ya Tanrı'nın istediğinden zıt bir şey istiyorsanız şu an. Ve devam ediyor. Diyor ki biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Burada bahsettiği bu kullanılan fiil de Grekçe'de de bu edemeyiz derken bizlik bir karar yok. Yani hesap sorulacak kişi biz değiliz. Biz durduramıyoruz kendimizi. Kilisenin geldiği durumu düşünebiliyor musunuz? Kendilerine diyor ki iddia ettiği şey, söylediği şey ben karar mekanizması değilim burada. Bu karar mekanizması Tanrı'nın kendisi. İsa Mesih dedi ki, Kutsal Ruh'um size verildiğinde siz benim tanıklarım olacaksınız. Tanık kelimesi neydi? Bu kelimeyi bence bu yılın sonuna kadar öğreneceğiz. Tekrarlıyor Luka devamlı. Martus, şahit ve şehit kelimesi de buradan gelir. Martus. Martus tanık demek. Biz sadece tanıklarıyız. Ne söyleyecek? Güzel bir felsefi bir bilgi mi vereceğini söylüyor. Ne diyor? Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Devamlı hatırlatacağım sizlere bu bölüm boyunca ve kendime de. Tanrı'nın senden beklentisi eğer İsa Mesih'in talebesiysen şey değil, mükemmel bir argüman tasarla. Yaz, belki bir felsefi anlamda, belki bir gidersin Akdeniz Üniversitesi'nin felsefe bölümünde bir sunum yaparsın. Belki o zaman iman ederler. Sanki İnsanların imanı sana ve senin sözlerine kalmış gibi. Tanrı senden tek beklentisi sadece sana söylediklerimi ve benim senin için yaptıklarımı git insanlara anlat. Ekstra bir şey değil. Fakat biz bunu yapmak yerine bazen küçük bir parantez açayım. Kendi kilisemiz için de, yani Türkiye'deki kilise için. Bunu yapmak yerine birbirimize tartışmayı, birbirimize arasında ayrılık olmasına sebep olabiliyoruz. Ya tartışalım. Bunu mu dedi, bunu mu dedi? Şöyle mi dedi, böyle mi dedi? Her şeyi anlatıyoruz ama Tanrı'nın benim için ne yaptığını ve bana ne dediğini anlatmıyoruz bazen. Ona daha da dikkat edelim. Başka bir kiliseyi kötülemek, başka bir Hristiyan hakkında kötü bir şekilde konuşmak değil amaç. İlk başta söylemen gereken Tanrı'dan duyduğunu, Tanrı'dan işittiğini ve senin için ne yaptıklarını anlatıyor musun? İyi bir martusmuşsun. Eğer iyi bir martussan, tanıksan gerçekten, işte o zaman İsa Mesih'i öven bir yaşamımız olur. Martus olmak, tanık olmak. Başlangıçta değil, yani ya nasıl Hristiyan oldum da değil sadece. Eğer gerçekten bir yaşayan Tanrı varsa, çünkü iddiamız çok büyük Hristiyanlar olarak. İddiamız ne biliyor musunuz? İddiamız Tanrı, her şeye gücü yeten Tanrı, bu dünyayı yaratan Tanrı, sen ve benle konuşuyor. Ve bunu sen ve ben daha günahkarken bizim için kendini feda eden oğlu aracılığıyla mümkün kıldı. İddianın büyüklüğü, iddianın ciddiyeti inanılmaz. Eğer buna gerçekten inanırsak yürekten, gerçekten bu sizin yaşamınızın bir parçasıysa paylaşmadan edemeyiz. Eğer gerçekten. Ama bu dünyanın kargaşası, başlangıçta ettiğim duada onu ben kendime hatırlatıyorum. Bu dünyanın kargaşası, geçmişin böyle kaygısı, keşkeleri, geleceğin acaba ne olacak, her şeyi örtüyor. Sanki bu dünyanın yarını bilen benim. Sanki bir sonraki an için gücüm var. Sanki kendimi ayakta tutabilirim diye bir böyle bir iddiam varmış gibi yaşıyorum. Fakat burada gördüğümüz kilise çok farklı bir kilise. Umarım okurken, okursunuz eve gittiğinizde, kapatacağım birazdan. Ama umarım okursunuz ve kendimize sorarız. O kiliseyle şu anki kilise olarak nasıl bir farkımız var? Bu şey değil, kötü hissetmek için değil. O kötü olanın yaptığı bir şeydir. Bizi ezer, bizi modern çevreyle gömer. Tanrı'nın yaptığı, Tanrı'nın işleyişi öyle değildir. Tanrı tövbeye davet eder. Çünkü zaten affetmeye çoktan hazır. O nedenle şimdi son bölüme bakalım birlikte. Kurul üyeleri onları bir daha tehdit ettikten sonra serbest bıraktılar. Onları cezalandırmak için hiçbir gerekçe bulamamışlardı. Çünkü bütün halk olup bitenler için Tanrı'yı yüceltiyordu. Bir de ilginç bir şey var. İyileşiyor insanlar, iman ediyorlar ve çevirisi en son olan, çünkü bütün halk olup bitenler için Tanrı'yı yüceltiyordu. Petrus'u değil, Yuhanna'yı değil, havarileri değil ve kiliseyi değil, senin kilisen benim kilisem değil, Tanrı'yı yüceltiyordu. Bu da bizim için çok tehlikeli bir şey. Dikkatli olalım. Bir şey olduğunda, birisi iman ettiğinde, birisi bir değişim olduğunda, bir mucize olduğunda kim yaptı? Kim etti duayı? Kim yaptı şunu? Kim yaptı bunu? Onluk bir şey yok. Kutsal Ruh'la dolan kişiler yapıyor bunu. Yani Kutsal Ruh'a ait olan bir övgüyü insana vermemek gerekiyor. Nitekim diyor, bu mucize sonucu iyileşen adamın yaşı 40'ı geçmişti. Ve son olarak, eğer siz tehdit edilseniz, Hristiyansanız imanınız için ya da imanınız, belki Hristiyan değilsiniz, herhangi bir konu hakkında tehdit edilseniz nasıl tepki verirdiniz? Son 1-2 yıl içinde özellikle ülkemizde yabancı kardeşlerimizin sınır dışı edildiği çok oldu. Bir dönem 3 ay boyunca hemen hemen her gün sabah akşam haber geliyordu. Şu kişi kod yemiş, şu kişi polis tarafından tutuklanmış, şu olmuş, bu olmuş. Devamlı bir tehdit altındaydı kilise. Her an her şey olabilirdi. Ve hala öyle. Onlar yapmıyor diye sanki bu tehdit kalkmış değil. Bu dünyanın bize sunduğu bir tehdittir. Ne yaptık? Siz ne yaptınız? Ben hatırlıyorum. Çok panikteyim. Fazla görünmeyin, fazla göze batmayın. Fazla şunu yapmayın. Aman şöyle olmasın, aman dikkatli olalım kardeşler. Ve bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimiz ne yapmışlar? Serbest bırakılan Petrus'ta Yuhanna Yuhanna arkadaşlarının yanına dönerek başkâhinlerle ileri gelenlerin kendilerine söylediği her şeyi bildirdiler. Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Tanrı'ya şöyle seslendiler. Dualarını dinleyeceğiz. Tehdit altındaysanız, eğer hayatınızda illa böyle dini anlamda da olmak zorunda değil. Herhangi bir anlamda tehdit altındaysanız güzel bir dua örneği. Ey Efendimiz, yeri, göğü, denizi ve onların içindekileri tümünü yaratan sensin. Kutsal ruh aracılığıyla kulun atamız Davut'un ağzından şöyle dedin. Uluslar neden hiddetlendi? Halklar neden boş düzenler kurdu? Dünyanın kralları saf bağladı. Hükümdarlar birleşti Rabbe ve Mesih'ine karşı. Gerçekten de Herodes ile Pontius Pilatus bu kentte İsrail halkı ve öteki uluslarla birlikte senin mesettiğin kutsal kulun İsa'ya karşı bir araya geldiler. Senin kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler. Ve şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak. Sonra ne diyecek? Yok et onları, mahvet Tanrım. Senin sözünü tam bir yüreklikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat. Bizim için çok değerli bunlar. Çünkü burada kilisenin duası şey değil. Bak ya Rab, senin için neler, ne tür acılar çekiyoruz değil. Bak bizi gör, acımızı gör değil. Tam tersine biliyorlar, insanız biz. Tehdit altına geldiğimde ne yapacağım? Çoluğumu çocuğumu korumam gerekiyor. Bilgi adam böyle yapar. Eğer gerçekten erkeksen şunu şunu yaparsın. Kendini koruyamayacak durumda olan sen ve ben daha farklı birilerini koruyabileceğimizi iddia ediyoruz. Fakat buradaki dua, senin sözünü tam bir yüreklikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Çekilme değil, tam tersine. Ya Rab, güç ver çünkü tehdit altındayız. Yok etme değil, yok et değil onları. Güç ver ki onlarla daha fazla paylaşabilelim. Bu bizim için çok değerli. Kilise olarak, Türkiye'de Orta Anadolu'da olan bir kilise olarak çok dikkat etmemiz gereken bir şey bu. Neden buradayız? Türkiye'de daha uzun kalabilmek için mi Türkiye'ye geldik? Eğer hizmet etmeye geldiyseniz Türkiye'ye, bu mu amacımız? Daha uzun kalabilirim. Yakın bir zamanda bir Selami Ember ile konuşuyorum. Kurulu düzenimiz olsun. Bu mu amacımız? Aman çocuklarıma bir şey olmasın. Aman bana bir şey olmasın. Aman aileme bir şey olmasın. Aman kiliseme bir şey olmasın. Bu mu bizim amacımız? Tam tersine, amacımız senin sözünü tam bir yüreklikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Ve sonra ekliyor, kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için belirtiler, harikalar yapmak için elini uzat. Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi kutsal ruhla doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler. Kardeşler, konu net aslında. Kutsal ruhun verdiği armağanla kilise paylaşıyor, duyanlar iman ediyor, belirtiler oluyor, insanlar iyileşiyor ve kurulu kurumlar, düzen, artık kimse ona karşı çıkıyor. Çünkü kilise onların durumunu tehdit ediyor. Kilisenin cevabı ise Rab güç ver ki biz daha fazla paylaşalım. Ve 5. bölümde de ona bakacağız zaten. Daha fazla paylaşmaya devam ediyorlar. Eğer İsa Mesih'in talebesiyseniz size bir söz. Neden varsın? Yaşam amacın ne? Bugünün yarını belirleyen Tanrı. Ona yer veriyor musun? Ona yer açıyor musun? Ya Rab, ne yapmamı istiyorsun? Bir sonraki anımı garantilemeyen ben 10 yıllık plan yaptım. Çocuklarım evlendiğinde şöyle olacak, torunlarım olduğunda böyle olacak, şöyle bir yerde yaşamak istiyorum. Bunların hiçbiri kötü değil. Ben düşündüm, taşındım, plan yaptım ama Tanrı'ya sordum mu? Yarını bilen. Ona danıştım, ya Rab, sen ne istiyorsun? Var mı bir isteğin? Her şeyi verdin sen bana. Her iyi armağan senden gelir. Senin bir sözün var mı? Var mı paylaşmamı istediğin bir mesaj? Eminim ki var. O şey bir soru. Kesin evet olan bir cevap. Aynı şekilde Eğer İsa Mesih'i Efendiniz ve Rabbiniz olarak kabul etmiyorsanız ve belki hiçbir inanca dahil değilsiniz ya da belki bir inanca dahilsiniz. Ya ben inancımdan, ben burada kalmak istiyorum. Burada bahsettiğimiz şey inanç yarışması değil. Hangi taraftasınız değil. Burada bahsettiğimiz şey ya benim inancım senin inancını döver tarafı değil. Doğru mu değil mi? Sorguladınız mı hiç? Emin misiniz? Hiç sorgulamadığınız bir şeyi nasıl bilebilirsiniz? Ezberlediğiniz bir şeyle doğru olan şey aynı değildir. Sorgulamadıysanız bu da bir davettir. Sorgulayın. Eğer bir tanrı varsa onun önünde durduğunuzda o sizce size ne soracak? Ve amelleriniz yetecek mi yetmeyecek mi? Bunu derin derin düşünün.